Ayrım 25.
Sayfa 269. Kapıyı yumruklamak, birisini çağırıp bu nasıl iştir sormak geçti aklından. Yok bir şey dediniz ama teğmenim neyin nesi bu rezillik? Ürkütücü bir ses duymuş gibi irkilip dikildi. Biraz ekmek olsa, tahan helvası, kaşar peyniri, ekmek ama yeni çıkmış fırından. Kabuğu nar gibi kızarmış, gevrek. Ağzı sulandı, saat 9, belki de 10'a yakın. Öğleyin de az yemişti, epeydir iştahı yok. Acımızdan mı öldürecekler bunlar bizi? Var mı askeri ocağında böyle şey? Yeniçeri rütbelerini boşuna mı mutfaktan almış Osmanlı? Açlıkla terbiye işini koca tanrı kendine ayırmış ki uygulamayı sıralı sırasız yapmasın kulları. Midesi kazınıyor, öfkesi yaklaşıyordu. Gövdesini açlık ürpertisi yokladı. Ulan kötü Behram, şu yemin, şu and olsun, buradan çıkar çıkmaz. Bak bakalım sana bu İstanbul'u dar etmez miyim? Aklın varsa kendine bir başka İstanbul ara. Öfke bastırmaktaki bu gidişle Çorumluluğu ele alıp ölüm eri olmasına çok bir şey kalmayacak. Ayak sesleri duyarak hemen kalktı. Karavana geliyorsa yaşasın, suyu da çektik mi üstüne, gerisi kolay. Sürgüler çekildi, sidikli asker pantolonunu başına geçiren herif, karavana maravana yok. Gel bakalım. Kulampara Behram'ın bacanağı değilse bu işe bunun canı sıkılmış bugün. Yoksa bu domuz suratı nereden bulur adam gibi adam? Merdiveni dizleri kesilerek çıktı, bir yan kapıdan gayet geniş sofaya geçince şaşırdı. Allah Allah, nasıl kışla burası yahu? Burası bildiğimiz padişah sarayı. Hele şu debdebeye, şatafata hele. Dur oğlum, bunlar sakın Behram rezilini tepeledin, aferin diyerek bizi ziyafete miyafete mi istediler? Olur mu olur? Burası düpedüz eski paşa konaklarındandı. Hem de öyle müflüsleyip değerli eşyaları okutmuş da eskici Yahudinin metelik vermediği eski püsküye çula çaputa kalmış paşa konağı değil. Esaslı. Yok kilimlerinin kalınlığı bir parmak. Koltuklar, iskemleler, boy aynaları altın yaldıza kesmiş. Pencerelerde kadife perteler, kat kat tüller. Duvarda adam boyu tablolar ki her biri şu sırasız herifin kanı pahası tablolar. İkinci kata çıkan merdivenin Trabzan babalarına yumruk kadar billur toplar kondurulmuş. İkinci kat sofası büsbütün özentili. Halılar acem, belki buhara. Ah, insanoğlu halıdan anlamalı da neye bastığını, kaç bin liranın üstünde gezindiğini bilip keyiflenmeli. Bir de açıktan geberecek kerte de olmayacaksın elbette bizim gibi. Koridorun ağzında oturan yarı asker, yarı başı bozuk oğlan suratsız herifi görmesiyle hoplayıp hazır ola gelmişti. Ha şöyle, edebini bil, bura nere? Koridordan epey gittiler, nöbetçili kapıya yanaştılar. Önünden geçtikleri kapılardan birinde adam var. Adam ne demek? Adamlar. Biri güldü kas kas. Biri oğlum diye bir şey dedi ya, gerisini kapamadı Selim Nuri. Nöbetçi girip haber verdi. Gelsin emri almış olmalı ki kapıyı araladı. Nursuz herif girdi, topuklarını vurdu, kafa büktü. Peki, siz bırakın. Vay ki burası nasıl bir makam, vay ki burayı döşeyenin ya aklı hiç yok ya da variyetinin tükenisi yok. Köşeye iki koltukla bir alçak masa koymuşlar. Her biri 100 lira değilse de 80 liradan da aşağı değil. Bizim gibi bir sefilin 2 yıllık bir geçimi. İpeğin parıltısını görmesiyle Osmanlı padişahın aklı sıçrar ve de oturmaya kıyamaz, döneler durur. Adamın oturduğu yazıhane, sol yanında yanan abajur. Duvarda Gazi Paşa resminin yaldızlı çerçevesi ki taslaman boy resminin çerçevesi. Oturun. Selim Nuri gösterilen iskemleye oturdu. Adamın ilk göze çarpan özelliği alabroz kestirdiği kırçıl saçları. Bunların en önce göze çarpması kaşlarının bir parmak yukarısından başlaması. Hayır, buna koca tanrı alın denen şeyi hiç vermemiş kurban olduğum. Bunu aldığından yoksun edip savuşmuş. Say ki çocukluğunda tepesi üstüne düşmüş de kafası yassılak olmuştur. Gözleri de hem ufak bunun, ayrıca birbirine yakın. Esmer suratı ablak oysa, yanakları da iki yandan sarkmış. Bu sarkma bir cins av köpeklerinin yanaklarında olur. Sesi gevrek. Ağızdan gevrek değil ha, gırtlaktan gevrek. Az biraz da pepe mi ne? Dediğini anlamak belki de bu yüzden biraz zorca. Adını sordu, kendi karşıladı. Selim Nuri. Yaşını sordu, kağıda bakarak kendi karşıladı. 22. Babası adını sordu, memleketini sordu, hep kendi karşıladı. İyi, canı tezlik belirtisidir. Selim Nuri masanın üstündeki kağıtların arasında Kurtuluş Dergisi'ni görünce çok şaşırdı. Şaşırması dergi basılmıştı. Kapağında Hürriyet heykeli. Vay canına. Demek herif dayağı yemesiyle. Yahu bilmez mi nur içinde yatası dedelerimiz boyuna mı demişlerdir dayak cennetten çıkma? Doğru söyle, Alevi misin? Anlamadım, ne Alevisi? Çorum'da Alevi çoktur, Alevi misin? Hayır. Baban karıştı mı Çapanoğlu ayaklanmasına, Alaca baskınına falan? Selim gözlerini kırpıştırdı işin Kurtuluş Dergisi'yle. Daha doğrusu Behram'ı sopalamak meselesiyle ilgisi olduğunu anlayıp rahatlamıştı. Herifin bu sorularla neyi aramakta olduğunu bile merak etmedi. Yalnız kır saçlı adamı biraz daha sevimsiz, biraz daha kendisinden uzak bulduğu için babam seferberlikte şehit oldu sayende demek, rahmetlinin anısına burada hakaret olacakmış gibi geldi. Yok diye kesip attı. Herif açıklama bekleyerek yüzüne bakıyordu. Selim'in başka bir şey eklemek niyetinde olmadığını anlayınca suratı birden karıştı. Çenesi sıkılıp ağzı iki yana çekilerek dişleri göründü. Görünen dişler altlı üstlü köpek dişleriydi. Bu da yırtıcı bir hayvanın paralama hırsını vermişti suratına. Belki de bu sebepten, yani karşısındakinin zıttına basmanın yolunu bulduğunu sezdiğinden Selim, bundan sonraki soruları da hep öyle mümkün mertebe kısa, inadına dik cevapladı. ''Sen mi çıkarıyorsun bunu?'' ''Evet.'' Neden kurtuluş koydun adını? Koydum. Neden kurtuluş? Neden kurtulacak? Kurtuluş, kurtuluş. Nedeni yok. Nedir bu resim? Bir heykel. Ne heykeli? Hürriyet. Nerenin hürriyet heykeliymiş? New York'un. Yabancı bir memleketteki heykelin resmi ne arıyor senin derginde? Hiç. Hiç de neden bastın? Kapaktır. Kapağa hürriyet heykeli basıyorsun. Bunun anlamı? Yok. Maksadı ne? Hiç. Darülfünun'da okuyorsun, liseyi bitirmişsin, aptallığa vurup kurtulamazsın. Aptal değilim ben. Bu sorguya Behram namussuzunun yüzünden çekildiği gittikçe etkisini arttırarak Selim Nuri'yi soğukkanlı öfkelerin en yamanına yavaş yavaş itiyordu. Araya giren aptal sözü duygularına hakim olma çizgilerinden belli başlı birkaçının birden atlayıp geçmesine sebep olmuştu. Adam derginin kapağını çevirdi, ilk sayfayı süzdü geçti, ikinci üçüncü sayfalarda kırmızı kalemle bir yerler çizilmişti. Zabit gülerken ısırır ne demek? Zabit mi? Atasözüdür. Orduya hakaret. Atasözü orduya hakaret etmez. Kimi yağından yemez, kimi yavandan. Ne demek? Atasözü. Zenginle fakir arasında fark var demeye getiriyorsun. Yok mu? Sana mı düşer belirlemek? Atalarımıza düşmüş ki söylemişler. Ya şunu ne yapalım? Yokluk taştan katıdır. Ne demek bu? Vicdan yokluğu demektir. Akıl yokluğu. Herif deli mi diye düşündüğünü saklamaya çalışmadan tepeden tırnağa baktı Selim'e. İnat ettiğini anlamış olmalı ki kızgınlığı birkaç parmak arttı. Alt dudağını ısırdı, başını gösteririm sana ben anlamına sallayıp sayfayı çevirdi. Sinemaların adlarını yazmışsın alt alta. Nedir maksadın? Yazılı ya, 12 sinemadan 8 tanesinin adı gavurca. Alkazar, Ekler, Etuval, Majik, Opera. Ne olur, Arapça mı olacaktı? Arapçayı bırakıp gavurcaya yönelmenin farkı nedir bizim kendi dilimizde? Birden savunmaya geçtiğini anlayarak susup dişlerini hırsla sıktı. Evet, kendi dilimizde dedin. Yok bir şey, kelime kalmadı mı diyecektim. Herif küçücük, yüz yuvarlak, yırtıcı kuş gözleriyle parçalamak için atılacak gibi baktı. Ya bu nedir bu radyo programı? Radyo programı dedin ya. Neden bastın? Yazılıdır, 6 parça var, 6'sı gavur musikisinden. Kelenden Uvertür, Berlioz'dan Suite Trajan'a Kartaj, hele Greek denilen herif her kimse ondan Andante Sonat maskaralığı, ayıptır. Yasaklandığını bilmiyor musun Türk radyosunda yerli musikinin? Biz Anadoluluyuz, aklım ermedi buna benim, kolay da ermez. Senin aklınla mı idare edilecek vatan, sen kaç paralık adamsın, ne sanıyorsunuz kendinizi siz? Selim nereden bulduğunu kendisini de anlayamadı, büyük bir güçle alaylı alaylı gülümseyerek, daha doğrusu bu herife anlayacağı dilde meydan okuyarak yere bakıp sustu. Sana kimler akıl verdiyse yanlış vermiş. Biz kurtardığımız memleketi sizin gibi ne edüğü belirsiz zıpçıklılara kaptıracak adamlar değiliz. Eğer Serbest Parti'ye güveniyorsanız, milletin zehirlenmesi, vatanın tehlikeye atılması için açılmadı o parti. Gözünüzü oyarız adamın biz, gözünü. Kanun, mahkeme ne oluyor? Yağma yok, kanunmuş, mahkemeymiş, aklını başına topla. Bak buraya kanun manun girmez, burada mahkeme falan yok. Bir de bakarsın ayakların yerden kesilmiş, anandan doğduğuna pişman olursun. Kaleminin tersini sert sert vurdu. Ne demektir sarayların öğrenci yurdu yapılmasını istemek? Açık, öğrenci yurdu yapılmasını istemektir. Ne demektir, büyüklerimiz çıkacak da siz mi yerleşeceksiniz? Lan devletimizi yıkacaksınız, başına geçeceksiniz. Başına geçmeden saraya girilir mi? Biz avanak mıyız bunu bilmeyecek? Selim az kalsın hay hay diyecekti, ürkek ürkek yutkunarak vazgeçti. Ne yapabilirlerdi peki? Bu suçlamalarla mahkemeye verirler de, Allah göstermesin 3-4 sene hapis yatırırlar mı? Korkuya kapılmak üzere olduğunu dehşetle fark ederek toparlanmaya çalıştı. Durumu başından anlatsa mı, anlatmasa mı? Halk Partisi'ni tutmaktadır, Kuvayi Milliyecidir, tanıkları vardır dağlar gibi. Saray şoförü Dalal Efendi hemşerisi olup, birden kendisine karşı dayanılmaz bir acıma duydu. Demek insan kendi düşüncesiyle kendi içinde saniyede buralara kadar düşebilir. Dadal Efendi denilen maskaraya sığınacak çirkef çukurlarına kadar. zorlatıp kafasını yiğitçe dikti. Koç yiğit kurban içindir. Ulan köpoğlu atalarımız, hay siz çok yaşayın. Neler söylüyor bu pis herif yahu. Aklı ermemişmiş. Acıyormuş bir Anadolu çocuğu olduğu için. Vatan evladı. Yoksa şunu da aklına yazmalıymış ki burnu dikine gitti mi adam? Kendine edermiş. Nice nice gem almazlar. Bakmışsın otomobil kazasına uğramışlar gündüz gözü. Ana caddelerde cavlağa çekmişler. Bakmışsın bir gece hava gazı musluğu açık kalmış. Deli mi bu? Narasın bizim cambaz kadı medresesinde hava gazı? Araştırmışlar, pek kötü adam olmadığını öğrenmişler. Öyle görünüyorsun. Şimdi sorduğuna doğru karşılık verirse, hiçbir şeyi saklamazsa, vatansever, milliyetçi bir Türk çocuğu olduğunu anlayacakmış. İleride bunun çok kârını göreceği de şüphesizmiş. Hem makamlara fırt fırt geçmekte hem de para pul hanhamam sahibi olmakta. Söyle bakalım Selim, bu dergiyi çıkarmak için seni kim teşvik etti? Parayı kim verdi? Kaç para verdi? Selim konuşmanın burasında para lafını beklemediği için bir an durakladı ama hiç şaşırmadı. Bir dergi çıkıyordu, kendisi yoksuldu. Elbette paranın nereden geldiği araştırılacaktı. Bunu basıp getiren rezil söylemedi mi parasının nereden geldiğini? Bırak şimdi bu masalları, bizi yormazsan hakkında hayırlı olur. Kimden bunun parası? Böyle işler bedava olmaz. Selim birden Behram namussuzunun iftira etmiş olması ihtimalini hatırlayarak kaşlarını çattı. Hastir dese mi, çiğ yememiş ki karnı bozulsun. Arkadaşlar, 5'er lira verdiler, sorabilirsiniz. Kurtuluş Savaşımızın generallerinden birinin oğlu da var içlerinde. Süst, onu sormuyorum, filanın oğlu, falanın oğlu, bunlar eski numaralar. Paranın gerçek kaynağını açıklamadan kurtuluş yoktur, bilesin. Vay başıma, bunlar beni Selbest Parti'den mi para alıyor sandı? Demek böyle mi karalamaya kalkıştı bizi namussuz Behram? Peki bu herifler hiç mi soruşturmaz? Bir başkasına gidip neyin nesi demeden çal yaka yuf olsun. Size bizi anlatan yanlış anlatmış. Biz halkçıyız. Hem de para halkçısı değil, yürekten, inançtan halkçıyız. Türkçesi yaşayanların halkçısı, bellemeyin bizi. Biz ateş boylarında ölenlerin halkçısıyız. Karnımız tok bizim bu laflara. Kaç para aldın Bolşeviklerden? Selim'in tepesine gök yıkılmış, dili tutulmuştu. Saklamak boşuna. Hepsinden haberimiz var bizim. Bunu çıkarmak için kaç para verdiler sana Moskovlar? Hepsinden haberiniz var. Moskovlardan para. Vay, demek sizin defterde Moskov parası almakla yazılı. Ne denilmiştir? Kişiyi nasıl tanırsın? Kendin gibi. Sorup izlemeden, gerçeği bulmadan. Alır mı alır dedin. Çünkü ben benden bilmekteyim. Bana verseler alırım. Sus Hergele, gözünü patlatırım. Hergele senin boynuzlu babandır pezevenk. Sana geldi mi almazsın da ben Çorum'un Sarıkamış şehidi Mehmet'in oğlu Selim alırım ha? Herifin şaşkınlığından yararlanıp birden dikildi. Söyle bakalım kart dürüzü, ya sen kimlerdensin? Ulan it, herif bir yere tutulmak ya da dayanıp kalkmak istiyor gibi çalınıp zile bastı. Ulan ben adamı... Senden gelecek bela. Ayağa kalkmış, avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamıştı. Burası Oğlan Kerhanesi mi ki? Kart geyik. Sen beni Oğlancı Behram karalamasıyla edepsiz. Hastir, edepsiz senin kahpe ananı avradına derler dürzü. Son kelimeyi tamamlayamadı. Ensesine vurulan bir yumrukla yüzü koyun yere kapandı. Ellerine dayanarak bir kez yekindi. Bakanlar da kendisi de kalkmayacak sandı. Fakat insanüstü bir gayretle sıçrayıp döndü. Vuran herif haşa insan değildi. Eline boyuna iki adam iriliğinde bir goril azmanıydı. Gözleri kan çanağı, yaban domuzu gibi dişlek. Evet, sıvanmış kıllı kollarıyla aynen goril maymunu. Selim Nuri'yi belki herifin adama benzemezliği de ayrıca kudurtmuştu. Oturanı da vuranı da şaşırtan bir çeviklikle atılıp adam azmanının gırtlağına sarıldı. Vay arkadan vurucu kahpedölü, ya seni öldürünce... Selim Nuri kendisine geldiği zaman taşların üstünde sırt üstü yatıyordu. Kollarını bacaklarını koparıp almışlar, açık yaralarına sanki biber basmışlardı. Nerede bulunduğunu, yüzüne su çalanın kimliğini çıkarmaya çalışarak elini yüzüne götürdü. Yüzü kan içindeydi, yutkunup yalanmak istedi. Dudakları yumruk gibi şişmişti, suratına su vuran adam acıyan bir sesle fısıldadı. Hay Allah müstahakını versin, kudurdun mu sen? Burası neresi? Canına mı susadın? Sövülür mü adamın yüzüne beraber? Adam mı? Yok öyle şey. Behram rezilin ipinde oynayan dümbük adam değil. İt bile değil. Ne olmuşsa olmuş, içinin sanki nesi var nesi yok, hepsi sökülüp alınmıştı. Bu sözleri her kelimede duraklayarak insanüstü bir gayretle söylüyordu. Eski bir saat hırıltılı sesiyle 12'yi vurmaya başlayınca dinlenmek için susmuş gibi gözlerini kapattı. Yeniden bayıldı. Aynı geceyi saray profesörü ve saray mebusu Ağaoğlu Ahmet Bey anlatıyor. Benim Ankara'ya geldiğimi Gazi işitiyor ve derhal Çankaya gelmekliğimi emrediyor. Gidiyorum. Akşamdır Gazi Tevfik Rüştü ile bilardo oynuyor. Oyun esnasında Gazi ehemmiyet vermiyor gibi bir tavır alarak benden İsmail Hakkı'nın makalesini okuyup okumadığımı sordu. Okudum. Nasıl buldunuz? Beğenmedim. Niçin? İlmi yazılmıştır. Hakkında da çok hürmetkardır. Mukayeseyi beğenmedim. Yan yana getirilmesi imkansız olan insanlar arasında mukayese yapmakta mana görmedim. Gazi devam etti. İsmail Hakkı Bey, İstanbul Darülfünun'un eski emini profesör, başkaca Serbest Parti İstanbul Vilayeti Başkanı, Yarın gazetesine bir makale yazmış. Michel-Ange ve de la Curva ile mukayese ederek şöyle diyor. Bizim taptığımız Mustafa Kemal, Fidyas Antikite'nin en büyük sanatkarlarından biridir fakat tarihe gömülmüştür. Michel-Ange, Rönesans'ın onun kadar büyük bir sanatkarıdır. Fakat 16. asırda kalmıştır. De la Curva, romantizmin en büyük kayasıdır fakat unutulmuştur. Fidyas'tan başlayıp De la Curva'ya varan yüzümüzün her halkası, naturalizm madeninden yapılmıştır. Hal antinaturalisttir, istikbal sürrealist olacaktır. Fidyaslar, Michel-Ange'lar, De la Curva'lar maziyi işleyerek şöhret kazandılar. Fakat istikbale musallat olmak felaketine uğramadılar. İngres gibi intikal devrelerinde gelen simalar da vardır. Bunlar geçmişin mirasını taşırlar ve istikbalin imkanını hazırlarlar. Bizim taptığımız Mustafa Kemal, Halk Fırkası'nın umumi reisi olan Mustafa Kemal değildir. Dahi İngres gibi mazinin mirasını, yani Türk milletinin manevi kuvvetlerini taşıyan ve Türk kavminin istikbalini yaratan ve Türk istikbalinde Türk milletine ebedi rehber olmak istidadını ve kuvvetini muhafaza eden mutlak Mustafa Kemal'dir. Bu takdirimiz tamamıyla hürdür çünkü benliğimizin mutlak ifadesidir. Müderris İsmail Hakkı. Meğer Gazi bu makaleden hoşlanmamış. Sofraya geçtik, sofrada bana seçimleri sordu. Ben hem yenilmek hem alay edilmek çok acı şeydir paşam dedim. Ama bakınız Samsun'da kazandınız. Ben artık kendimi tutamam. Paşam, eğer bütün memlekette Samsun valisi gibi bir kanun tanıyan idare memuru da bulunmazsa artık bizlere ağlamak düşerdi. Eğer her tarafta idare memurları bu kabil insanlar olsaydılar şüphe yoktur. Seçimlerin 1/4'ünü biz kazanırdık. Bizim bu dostumuzu görüyorsunuz. Sofrada hazır olan Şükrü Kaya'yı gösterdim. O da pek mahirane hareket etmedi. Her tarafta polisi, jandarmayı yalnız bize karşı çıkardı. Hiç olmazsa görünüşü kurtarmak için birkaç yerde Halk Fırkası'na karşı çıkarmalıydı. Şükrü Kaya Bey güldü. Görüyor musunuz paşam, benim dostlarım neler söylerler dedi. Gazi sinirlenmeye başlamıştı biraz yüksek sesle. Efendi, her tarafta anarşi beliriyor. Antalya'da kumandanın kafasını iskemleyle kırmışlardır. Bu kumandan çok büyük ve sabırlı adammış. Ben olsaydım bir bölük mitralyoz getirip oradakileri biçerdim. Başka yerlerde de bunun emsali olmuştur. Paşam, kumandanın seçim yerinde ne işi vardır? Anarşiye mani olmak için gelmiş. Hayır, anarşi tam onun oraya gelmesinden çıkar. Gazi Mustafa Kemal Paşa bir cumhuriyet kurmuş. Bu cumhuriyetin dayandığı kanunlar halka intihaba iştirak etmek hakkını vermiştir. Halk bu selahiyeti kullanmak için sandık başına geliyor ve karşısında silahlı bir kuvvetler görüyor. Çarpışma tabidir. Gazi bütün bütün hiddetlendi. Efendi, anarşi var, anarşi. Sizin haberiniz yok, gafilsiniz. Ve bununla beraber de benden tarafsız kalmaklığımı istiyorsunuz. O halde paşam, aramızda gayet vahim bir yanlış anlaşılma var. Beni serbest fırkaya sokan zatı devletlerinizdir. O vakit şöyle buyurdunuz. Yeni kurduğumuz cumhuriyet bir şeye benzemiyor. Ben fani insanım. Ölmeden evvel bu milleti hakiki hürriyete alışmış görmek isterim. Bunun için de bir muhalif fırkanın varlığı lazımdır. Bu fırkayı da emin olduğum adamların ellerine veriyorum. Ne çare ki onlar da tereddüt ediyorlar. Bunun üzerine biz de fırkaya girdik. Şimdi görüyorum ki ben iyi anlamamışım. 62 yaşım vardır. Bunun en az 40 senesini Türk milletine, kudretim dairesinde hizmet etmekle geçirdim. Şimdi mezarla aramda birkaç adım kalmışken ben aynı milleti anarşiye sevk eden sebeplerden biri olmak üzereymişim. Bundan başka zatı devletinizi ben kendim için de kurtarıcı kabul ederim. Beni Malta esaretinden kurtardınız. Buraya geldim. Sayenizde memleketin sayılı adamlarından biri oldum. Çoluk çocuğum yeniden vatan buldular. İstikbal temin ettiler. Şimdi ben Türk milletine ihanet ettiğim gibi bu kurtarıcıya da karşı çıkmaktaymışım. Bu vaziyet benim için pek ağırdır. Müsaade ediniz, kendimi kurtarayım. Ne yapacaksın? Emirlerinize girdiğim yeni fırkadan çıkmam. Bunu nefsim için bir alçaklık sayarım. Fakat siyasi hayattan çekilirim, mebusluktan istifa ederim, sırf muallimlikle meşgul olurum. İşte tam o zaman beni karşında bulursun. Gazi kızgındı fakat benim sözlerimin tesiri de aşikardı. Gazi sesinin tonunu değiştirerek, anlaşılıyor ki sen benim verdiğim sözlerden şüphe ediyorsun. İşte bu oturanlar yeniden şahit olsunlar. Fethi Bey'e, Nuri Bey'e, sana ve bütün arkadaşlarınıza karşı bir namus borcum vardır. Dinliyor musunuz? Şahit olunuz, namus borcum vardır. Sonra siz ne yaptınız ki vatani vazifeleri ifa ediyorsunuz? Bu cihetten de tamamıyla emin olabilirsiniz. İntihap esnasında olan hadiselere gelince bu hadiseler nerede olmaz? Avrupa intihaplarında daha beterleri oluyor. Paşanın bu ani değişmesine hayret etmedim. Çünkü bu gibi şeylere alışıktım. Fakat paşanın bu sözleri beni memnun etti. Hadiselerin dimağımda uyandırmış olduğu tereddütler ve şüpheler yeniden yok oldu. Fakat biraz sonra paşa İsmail Hakkı Bey meselesini tazeledi. Meğer ki bundan evvel de aynı mecliste aynı meseleyle meşgul olmuşmuş ve Doktor Reşit Galip Bey tarafından İsmail Hakkı'ya cevap olmak üzere yazılmış makale de bu mecliste kaleme alınmış. İsmail Hakkı Bey'in makaleye cevap vermemesi mücadeleden hoşlanan Gazi'yi bir kat daha kızdırmış. İkinci bir makale yazılmıştı. Gazi'nin emriyle bu ikinci makale getirilerek okundu. Baştan başa küfür ve tahkir ile doluydu. Gazi benden beni müdafaa için bu makaleyi imzalar mısın diye sordu. Etrafıma bakındım, her taraftan başlar bana evet cevabını vermeyi tavsiye ediyor. Hakikaten de o anda başka çare yoktu. Çok içilmiş, bütün muvazeneler bozulmuştu. Evet imzalarım dedim. Gazi derhal kalem ve mürekkep gelmesini emretti ve makaleyi imzalattı. Sonra Gazi'nin diktesi bir başkasının yazdırması altında bana iki yazı yazdırdı. Birisi Fethi Bey'e bir telgraftı. Bu telgrafta ben İsmail Hakkı Bey'in derhal fırkayı bırakıp Darülfünun'a geri dönmesini tavsiye ediyordum. İkincisinde de yine Fethi Bey'e İsmail Hakkı Bey'i tenkit ediyordum. Gazi ne söylediyse aynen yazdım. Bazen kelimeleri şiddetli buluyor, kalemim duruyordu. Her iki tarafımda oturanlar yanlarımı çimdikleyerek yazmamı istiyorlar, ben de yazıyordum. Gazi her iki kağıdın derhal daktilo edilip gönderilmesini emretti. Artık sabah açılıyordu, eve döndüm. Bir dakika uyuyamadım. Duyduğum manevi azap beni yıkıyordu. İsmail Hakkı Bey'i ben temiz, hürmete layık bir zat diye tanırdım. Serbest fırkaya kendiliğinden gelmişti. Bu hareketi sırf vatan aşkıyla, hürriyet muhabbetiyle yaptığına kâniydim. Ona karşı vaziyet almayı kendim için manevi bir ölüm telakki ediyordum. Hemen o gün oğlum Samet'i İstanbul'a göndererek vakayı Fethi Bey'e olduğu gibi bildirdim. Fakat yine de rahatlamadım. Reşit Galip Bey'in evine gittim. Doktor dedim, bana hayati bir yardımda bulunmanızı rica ediyorum. Fethi Bey iki güne kadar Ankara'ya gelecektir. Onun gelmesine kadar bu gece yazdığım telgrafla mektubumun gönderilmesini geri bırakmak için tavassut etmenizi rica ediyorum. Doktor benim çektiğim azabı derhal sezdi ve kahkaha ile güldü. Müsterî olunuz dedi, telgraf ve mektup ne gitti ne de gideceği vardır. Saat 3'ten sonra yazılan bu gibi yazılara sarayda gece edebiyatı dinlenir ve hiçbir yere gönderilmez. Yaverle katipler bunu bilirler. Hakikaten o günün akşamı oğlumdan da İstanbul'dan telgrafla aldığım haberde Fethi Bey'in mektup ve telgraf almadığı haberini öğrendim ve böylece rahatladım. 2.